Ayrım 8.
Her kazanın vilayeti vardır. Bu sıçramada 12 Eylül dönemindeki 2. Babalar Operasyonu büyük rol oynamıştı. Siyasi mahkumlarla birlikte kalan babalar 12 Mart'ta olduğu gibi itibar görmüşler, yeniden toparlanmışlardı. Özellikle ülkücü mahkumlarla cezaevlerinde başlayan ilişki yeni alanlara açılmaya zemin hazırlamıştı. Ve 12 Eylül'den sonra yeni bir kavram doğdu. Çek senet mafyası. Kimileri bu çeteleşmeye ülkücü mafya adını taktı. Adalet sisteminin hantallığı cezaevinden çıkan işsiz güçsüz eskilerin işine yaradı. Parmak kırma, ayağını kurşun sıkma gibi mafyavari cezalandırmalar başladı. Tetikçilik bir meslek haline geldi. Tetikçilerin okulu da cezaevleri. Babalar artık nadir durumlarda bellerindeki silahın tetiğine asılıyorlardı. Alaaddin Çakıcı'nın 1987'de Ankara Dedeman Oteli'nin girişinde iki kişiyi yaralaması da bu durumlardan biriydi. Birincisi hedefi, ikincisi ise yanlışlıktı. Çakıcı, bacağından vurduğu kaya portalı sonradan haber gönderdi. Kusura bakma, kaza oldu. Özürü kabul görmedi. Portakal sert yanıt verdi. Her kazanın bir vilayeti vardır. İntikamının büyük olacağını söylemek istiyordu. Ancak bir türlü bu sözünü yerine getiremedi. Çünkü dünyaları farklıydı. Çakıcı, adı bu alemde yeni parlayan bir İstanbulluydu. Portakal ise Ankaralıydı. Atıf Bey mahallesindendi. Bu mahallenin özelliği Dündar Kılıç'ın da aralarında olduğu birçok eski kabadayının geçmişindeki mekanı olması. Oradaki insanlar hala o ruhu yaşattıklarına inanıyorlar. Mahallelerine tapıyorlar. Galip Aslangöz'ün küçük mekanının duvarındaki yazıda bunu gösteriyor. Benim hikayeye ihtiyacım yok. Atıf Bey benim kasabam. Burası delikanlı alemi diyor kimisi. Kimisi de Atıf Bey Bıçkın Mahallesi tanımını yeğliyor. Onlara göre kabadayılığın ölçüsü icraat. İcraattan kastettikleri de adam bıçaklamak, yaralamak, öldürmek. En çok hoşlandıkları eski kabadayılarla ilgili hikayeler anlatmak. Mahallenin eskileri için rajon, mazide kalan bir güzellik. Nurettin Dilber, şimdi ya verirsin ya ölürsün. Kural yok derken eskilerin çoğunun düşüncesini dile getiriyor. Babalık bir iş kolu, büyük rantlar söz konusu. Bir Koç Holdingi, bir Sabancı Holdingi yönetir gibi teşkilatlar kurulmuş. Alpago'nun sistemi gibi. Dönüm noktası olarak 12 Eylül sonrasını işaretliyor. Rajon kesme rüşvete bindi. Gerçekten de Turgut Özal'ın iktidarıyla hızla liberalleşen Türkiye ekonomisi mafyaya sonsuz olanaklar sundu. Kaçakçılığın yanı sıra hayali ihracat yaygınlaştı. Mafyanın kolluk kuvvetleriyle, politikacılarla yargıyla ilişkileri perçinlendi. Babalar 1990'larda iyice güçlendiler. Ünleri kent sınırlarını aşıp ülke düzeyine yayıldı. Zamanla başbakanın nezaretindeki ihalelerde bile söz geçirir hale geldiler. Rajon kesme adabı, babaların yüzde aldığı ihale paylaştırma, kulak çekme operasyonuna döndü. Rüşvetin rajonu da bitti. Rüşvet eskisi gibi veresiye değil, peşin alınır oldu. Haraç işi ayyuka çıktı. Uyuşturucu kaçakçılığının büyümesi ve kumarhanelerin açılması babaları milyon dolarlara boğdu. Küçümseme tarzları bile yenilendi. O birkaç yıl önce 5 milyon doları tenezzül edecek adamdı. Ne de olsa paraları bol. Onlar bir avukatın deyimiyle kafalı gangsterler. Her yerde parayı konuşturuyorlar. Ünlü markalardan giyiniyorlar. Eğlence yerlerinde hesap ödemeden kalkmıyorlar. Bahşişi bol tutuyorlar. Neden bu kadar ölçüsüz para dağıtıyorlar? Çok mu yardımsever tipler babalar? Hayır diyor Beyoğlu'ndaki Olimpia Pavyonu'nun yöneticisi. Asıl amaçları korunmak. Hamamda, meyhanede, kerhanede bahşişi bol tutacaksın derler. Çünkü mesela garson polis gelince haber verir, vestiyerdeki silahını saklar vesaire. 25 yıllık pavyoncu eğlence dünyası kabuk değiştiriyor diye yakınıyordu. Aslında kabuk değiştiren sadece eğlence dünyası değil. Tophane ve Kasımpaşa'da artık eskisinden çok farklı. Zilan lokantası, Sivaslılar kahvesi tabelaları da değişimin dışa vuran yüzü. Eskinin böylesine silindiği bir ortamda rajonlar nerede kaldı? sadece kendi aralarındaki kavgalardı. Öldürülmeden önce kamu ihalelerinde söz sahibi olan İnci Baba bir duruşmada açıkça söylemişti. Hakim Bey, devlet ne karışır? Biz vururuk, vuruluruk, aramızda hallederik. Artık oyunun kuralı farklı. Tarih romancısı ve felsefeci İhsan Oktay Anar, bugünkü mafya ile geçmişteki kabadayılık arasında büyük fark olduğuna inanıyor. Üsluplu bir yazar ile üslupsuz bir yazar arasında ne fark varsa, eski kabadayılarla şimdiki mafya elemanları arasında böyle bir fark var. Anar'ın tespitleri önemli. Gerçekten eski kabadayılar için üslup önemliydi. Oysa artık sadece sonuç önemli. Üslup bizi sonuca götürür ya da götürmez bir tarzdır. Ama şimdiki çetelerin faaliyetlerinde hangi yolu kullanırsanız kullanın, sadece sonuca ulaşmak önemli. Her türlü üslubu çiğneyen, her türlü pisliğe bulaşmayı göze alan, makyavelist insanın kendisini görüyoruz bu mafya ülkelerinde. Onlar için artık söz konusu olan rajon değil, sonuç. İlginçtir, birçok ünlü babanın ve Alaaddin Çakıcı'nın da avukatlığını yapmış olan Muhittin Yüzüak da Anar'la aynı görüşte. Savunmasını üstlendiği babaların arasında Oflu Hüseyin, Oflu İsmail, Hasan Eybetli, Malatyalı Hüseyin, İnci Baba, Hacı Çapan, Enis Karaduman, Sedat Peker, Nuri ve Vedat Ergin gibi ünlüler yer alan Yüzüak, üç kuşaktan söz ediyor. 1980 öncesi babalar mahallenin delikanlıları arasından sivrilmiş, temayüz etmiş isimlerdi. 1980 ihtilali ile birlikte bu isimlerin 40'a yakını operasyona uğradı. Boşluk doğunca 1980 sonrasında ihtilalin şartlarıyla yeni bir kuşak oluştu. Bu kuşakta 1990'da yerini yeni bir jenerasyona bıraktı. 1990 sonrasında oluşanların hemen hepsi şimdi hapiste. Eskiler paylaşmayı bilmiyorlardı. Şimdikiler Avrupa'yı manada bölüşmeyi biliyorlar. Artık Sicilya'da, Amerika'da olduğu gibi örgütlüler. Eski kabadayılar işlerini kendileri halleder, ceza sorumluluğunu üstlenirlerdi. Nitekim rahmetli İnci Baba'nın 18 yılı aşkın cezaevi hayatı olmuştu. Şimdikilerin çoğunun cezaevinin hayatı yok. Bunlar bilinçli hareket ediyor. İşlerini güvenilir adamlarıyla halledecek biçimde örgütleniyorlar. Artık başrolünü paranın oynadığı, politikacıların da sahneden eksik olmadığı, hatta devletin kimi kurumlarından beslenen bir oyun söz konusu. Bu oyunda kural yok. Böyle bir tabloda raconun da giderek daha çok sözü edilen ama o ölçüde de içi boşalan bir kavram olması belki de kaçınılmaz. Nuriş lakaplı Nuri Ergin ve adamlarının cezaevinde insanların gözlerini oyup dudaklarını dikerek insanları katletmesi ve bu icraatları sayesinde dışarıda korku salabilmeleri de devletin zaaflarından nasıl yararlandıklarını somut biçimde ortaya koyuyor. Artık yaşanan çeteleşme, mafya ve onların vahşi kuralları. Nikah defterlerindeki cumhuriyet. Nerede o eski vesikalıklar? Tam 40 yıl arayla çekilmiş iki vesikalık. İlk fotoğraf 1940'tan kalma. Dudakları rujlu, kaşları inceltilmiş, başı açık bir kadın, omuzlarının üzerinden bakıyor. Dönemin batılı artistleri kadar alımlı. O bir öğretmen. Adı Ayşe Müzeyen. İkinci kare ise 1980'de çekilmiş. Makyajsız bir yüz, boynunu ve tüm saçlarını sıkı sıkıya örtmüş, çatık kaşlı, sert bakışlı genç bir kadın var fotoğrafta. O da bir öğretmen. Adı Handan Kılavuz. Bu fotoğraflar tarihin nikah defterlerine düştüğü dipnotlar. Her iki cumhuriyet kadını da evlenirken birer fotoğraflarını vermişler Ankara Nikah Dairesi'ne. Evlenip yuva kurmuşlar, vesikalıkları da sararmak üzere arşivlerindeki yerlerini almış. Şimdi aradan yıllar geçti ve o defterler bireysel geçmişlerin kayıtları olmaktan çıktı. Ülke tarihinin soluk alıp veren belgeler haline geldi. Her sayfa Cumhuriyet tarihinden bir yaprak oldu. Yıllar önce yeni başlangıçlara merhaba derken vesikalıklarda donup kalan genç insanların yüzleri, giyimleri, saç modelleri, hatta bakışları toplumdaki değişimin yönünü gösteren müthiş kanıtlara dönüştü artık. Başkentin Evlilik Arşivi. Ankara'nın Evlilik Arşivi ilçe belediyelerinin kurulmasından sonra Çankaya Belediyesi'ne devredilmiş. Dolayısıyla Çankaya Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'nün arşivi, Cumhuriyet Başkenti'nin evlilik arşivinin de ta kendisi. Ankara'da kıyılan nikahların kayıtları Medeni Kanun'un kabulünden itibaren tutulmaya başlanmış. Ancak ilk defterlerde fotoğraf yok. Güzel olan nikah tanıklarının sadece imza atmakla yetinmeyip evliliklerle ilgili güzel temennilerini de kayda geçirmeleri. Eski yazıyla tutulan defterlerin ciltleri yıpranmış. Hatta kimi sayfaları fareler kemirmiş. Yırtık sayfalar Ankara'nın tek nikah salonunun Gençlik Parkı'nda olduğu günlerden kalan anılar. 1929 yılına ait nikah kütüğü, genç cumhuriyetin modern yüzleriyle bezeli. Fotoğraflardaki donuk ifadeli erkekler oldukça bakımlı. Saçlar özenle taranmış, bıyıklar düzeltilmiş, saçlar tıraş edilmiş. Çoğu kravatlı, ceketli. Kadın fotoğrafları daha canlı. Aralarında inci kolyeli, kürk yakalı mantosunun yakaları arasından gülümseyenlere de rastlanıyor. Çoğunluğunun başları açık. Saçlar günün modasına uygun biçimde kısa kesilmiş, düz taranmış. Kimi kadınlar şapkalı, çarşaflı olanlar ise tek tük. Gündelik yaşamda çarşaf giyenler bu kadar az mıydı? Büyük bir olasılıkla hayır. Peki neden nikah defterlerine yansıyan çarşaf sayısı bu denli az? Kim bilir, belki de çarşaf giyecek kadar muhafazakar olanlar imam nikahını tercih ediyordu. Ya da devletin huzuruna günlük yaşamında giyindiği gibi çıkmıyordu insanlar. Briyantinli saçlar. 1930'lara ilişkin defterlerdeki kadın erkek vesikalıkları da farklı değil. İnce bıyıklı, ince kravatlı, geniş yakalı ceket giyen erkekler. Saçları açık kadınlar. Çarşaflı kadın sayısı daha da az. Türbanlı kadın başları göze çarpıyor arada. Türban da Rusya'dan Osmanlı'ya geldiği dönemdeki kadar zarif bir örtü biçiminde. 1930'da bir asker olan Hüseyin Hüsnü ile evlenen Nadire Hanım da olduğu gibi tesettürden çok mantoyu bütünleyen bir aksesuar olarak kullanılıyor türban. Nadire Hanım'ın türbanı en az 1937'de Ankara'da evlenen Avrupalı gelen Jürsen'in şapkası kadar kadınsı. Zaman, nikah defterlerine durmaksızın değişimi taşımış. Değişim 1940'larda kendini imza yerine parmak ya da mühür basan kadınların neredeyse tükenmesiyle açığa vurmuş. Kadınların modern çizgileri de aynı ölçüde belirginleşmiş. Çarşaf yok olmuş, saçlar iyice özgürleşmiş. Makyajsız fotoğraf çektiren kadınlar azalmış. 1940'ların sonuna doğru düz saçlar yerini hafif dalgalı saçlara bırakmış. Erkeklerde ise saçlarını briyantinle parlatma modası başlamış. 1950'ler boyunca sürmüş, 1960'larda terk etmiş briyantin tahtını. 1970'lere gelirken artık saçlar uzamış. Erkeklerde kalın kravatlar, uzun favoriler, uzun saçlar. Kadınlarda da kısa saç modası geride kalmış, saçlar uzamış, kimi zaman başın üzerinde topuz olmuş, kimi zaman örülmüş. İlginçtir, makyaj azalmış. Kadınlar geçmişe oranla daha doğal halleriyle çıkmışlar objektiflerin önüne. Gösterişi şapkalar giyen kadın da pek kalmamış. Bugün adlandırıldığı biçimiyle türban da ilk kez o dönemde ortaya çıkmış. 1980 öncesinde boynunu, alnını ve saçlarının tamamını örten başörtüsü takan yok nikah defterlerinde. 1980'le birlikte tek tük görülen, sıkı sıkıya örtünen genç kadın sayısı hızla artmış. 1990'lardan itibaren ise bu akım defterin tüm yapraklarını sarmış. Yıllar geçtikçe nikah defterlerindeki Ayşe Müzeyenler azalırken Handan Kılavuzlar çoğalmış. Öyle ki bugünlerde bir sayfada yer alan 12 kadın fotoğrafından 6-7'sinde türban görmek mümkün. Hem de Çankaya'daki Cumhuriyet kadınları bunlar. Anadolu'nun başka bir kentinden değil. Peçeli gelinler. Değişimi en iyi gözleyen insanlardan biri de her gün onlarca nikaha imza koyan Çankaya Evlendirme Müdürü Levent Tonguç. Büyük bir gerileme var dedi. İzlenimlerini dile getirdi. Türk kadını modayı izler diyorlar. Ama sadece belirli bir kesim için doğru bu. Asıl çoğunluk İslamcı akımın etkisinde daha kolay kalabiliyor. Son yıllarda türbanda artma var. Bu gerileme nikah defterlerindeki fotoğraflardan da görünüyor. Onu en çok üzen, kadın olduğu için kendisiyle tokalaşmayan damatların giderek artması. Elimi sıkmayanlardan biri de bir doktordu. Nikahı kıydık, defteri vermeden önce tebrik etmek için elimi uzattım, sıkmadı. Tonguç bu tavra çok sinirlenmiş. Elimi sıkmıyorsan niçin geliyorsun buraya deyip defteri masaya bırakıp çıkmış. Başka bir gün yaşlı bir annenin sıkıntısını paylaşmış. Sıcak bir yaz günüymüş. Yaşlı kadın yarım kollu bir ceket giymiş, başı açıkmış. Japonya'daki oğlunun nikah işlemlerini yaptıracağını söyledi. Ama çok sıkıntılıydı. Kadını oturtmuş, sohbete başlamışlar. Tonguç sormuş. Neden yüzünüzden düşen bin parça? Güzel bir olay yaşayacaksınız halbuki. Siz bilmiyorsunuz demiş yaşlı kadın. Çıkarmış müstakbel gelininin fotoğraflarını göstermiş. Gelin türbanlıymış. Kadın anlatmış. Oğlum bilgisayar mühendisi. Kız da Avusturya'da çalışan Türklerden. O da mühendis. İnternette tanışmışlar. Tonguç ne desin? Kadını sakinleştirmeye çalışmış, nikah tarihi verip göndermiş. Gelinin fotoğrafı yönetmeliklere uygunmuş. Saçlarını sıkı sıkıya örten türbanı, çenesini ve alnını açıkta bırakıyormuş. Yönetmelikte saçlar görünecek diye bir kural yok. Sadece alnın ve çenenin açık olması zorunlu diye anlattı Tonguç. Yine de yönetmeliklere aykırı fotoğraf yüzünden sık sık tartışma çıkıyormuş. Bazen öyle resimler geliyor ki sadece gözleri görünüyor, ağzı burnu kapalı oluyor. O resimleri geri çeviriyorum. Tersi durumlara da rastlanıyormuş. Fotoğraflarda başı açık olan genç kızlar türbanlı gelinlikler giyiyorlarmış. Evlilikle birlikte türbanı sarılıyorlar. Nikaha çok örtülü gelenler de oluyor. Tek tük de olsa peçeliler de geliyor. O zaman yüzlerini açtırmadan nikah kıymıyoruz. Tabii peçenin açılması kolay olmuyormuş. Çoğu zaman başka belediyeleri örnek veriyorlarmış. Hem de Ankara'nın ilçelerini. Oralarda bir şey demiyorlar. Tonguç'un yanıtı her zaman yönetmeliği göstermek oluyormuş. Altındağ'da ilahiler eşliğinde nikah kıyıyorlarsa ben ne yapayım? Bu kadar net anlatıyor Tonguç gelinen durumu. Kadın bedeni üzerinden hesaplaşma. Nedir yaşanan değişimin adı? Yoksa Cumhuriyet'in kuruluş günlerindeki modernleşme görüntüleri gerçek değil miydi? Kemalist devrim, Anadolu'ya layık, çağdaş yeni bir kimlik giydirebilmiş miydi? Sadece kalkınma adacıklarını mı ortaya çıkarabilmişti? Nasıl olmuştu da bu adacıkların bir kısmı batmış, Cumhuriyet'in başlangıcındaki laiklik her gün adım adım geriye gitmişti? Köylüleri kentleştirmek isteyen Cumhuriyet, nasıl olmuştu da kentlileri köylüleştirmişti? Yanıtı zor sorular bunlar. Zordan öte, iki farklı safta sıralananların ortak paydalarda buluşmaları imkansız sorular. Görünen o ki, dine yöneliş giderek yaygınlaşıyor. 1960'lara kadar bir tek devlet memuru imam yokken, bugün devlet memuru imamların sayısı yüz binleri buluyor. Bütçesi, eğitim ve sağlığa ayrılanlardan trilyonlarca fazla olan Diyanet, artık devletin denetim aygıtı olmaktan çıkmış. Ölülerimizi yıkayacak imam bulamıyoruz gerekçesiyle açılan imam hatip okulları meslek okulu olmaktan çıkıp doktor mühendis yetiştirir olmuş. Bu okullardaki küçücük kızlara yıllarca başlarını örtmeyi öğreten Cumhuriyet, aynı kızlar üniversite kapısına gelince başını aç diye tutturmuş. Akademisyenler işi gücü bırakmış, türban mücadelesine girişmiş. Laiklik kavgasına karşı mücadele verenler de sözde özgürlükten yanılar. Halbuki buldukları her fırsatta kadınların giyimine, insanların yaşam biçimine müdahale edenler, başkalarının özgürlüklerini yok etmek için özgürlük isteyenler onlar. Tabii türban severlerin özgürlük ve demokrasi savunucusu gibi görünebilmelerinin temel nedeni onlara karşı yürütülen mücadelenin demokrasinin temel ilkelerini görmezden gelmesi, giyim kuşam özgürlüğünü yok sayması. Sorun tek boyutlu değil, epeyce çetrefilli. Ne de olsa sosyolojik vakalar, matematik işlemlerine benzemiyor. Her şey tek komutla çözülemiyor. Evet, bu ülkede laikliğe aykırı bir kalkışma olduğu doğru. Ama bu sorunu özgürlüklere dokunmadan, özgürlükleri sınırlamadan çözmek gerekli. demokrasi karşıtlarına karşı verilecek mücadele, katıksız demokrasi çerçevesini taşmamalı. İnsanların giyim kuşam özgürlüğüne dokunmamalı. Belki böylesi zor, uzun bir mücadele yolu. Ama sabırlı, titiz ve en önemlisi ilkeli yaklaşımlar olmadan sonuca ulaşmak zor. Hani ne demişti Hilmi Yavuz bu şiirinde? Sevda derinlerdedir. Oysa Ferhat üstünü kazmada dağın. İşte laiklik konusunda kadın bedeni üzerinden süren hesaplaşmada böyle bir şey. Yara epey derinlerde.